SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 4 Ağustos 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da artan ev yangınları hakkında bir bölümümüz var. Programımızın ikinci yarısında New South Wales Welcoming Cities Koordinatörü Türkan Aksoy'la konuşacağız.
Ben kendime diyordum ki ben kendim niye Türkçe konuşmuyorum, niye çabalamıyorum ki gelişmem için. Aborjin ve Torres alanda Eldor'a çok teşekkür ediyorum ki ne? Onlar kendi kültürlerine o kadar saygı gösteriyorlar ki biz de kendi kültürümüze ve soyumuza saygı sevgi vermemiz gerekiyor.
Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız haber bülteniyle devam ediyor. Federal hükümetin iklim değişikliği yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. New South Wales eyaletinde Avustralya yerlisi mahkumların sayısında gözle görülür bir artış belirlendi. Türkiye'de Hazine Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun seviyesine rağmen rahatça sokağa çıkıp dolaşabildiğini söyledi. Bugün toplanıp Eylül ayına kadar tatile girecek olan Federal Parlamento'nun Temsilciler Meclisi kanadında bu sabah hükümetin iklim değişikliği yasa tasarısı onaylandı. Tasarıda 2030'a kadar karbon emisyonu azaltma hedefi %43'e çıkarılırken 2050'de de sıfır emisyon hedefi yasalaşıyor. Tasarı beklendiği gibi yasalaşırsa iklim değişikliği kurumu daha şeffaf olacak ve yetkileri arttırılacak. Yeşiller ve bağımsızlarla görüştükten sonra federal hükümet emisyon azaltma hedeflerinin gelecekte sadece arttırılabileceği ve buna uygun mekanizmanın da yasada bulunmasına onay verdi. Bağımsız vekil Zelly Stegall, Avustralya'nın emisyon azaltmakta çok daha kapsamlı hedefler belirleyebileceğini, ancak tasarının ilk adım olarak tatminkar olduğunu söyledi.
This is an exciting day. We are locking into law net zero by 2050.
Bugün heyecanlıyız. 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefini yasaya koyuyoruz. 2030'a kadar emisyonu bilimsel süreçlerle %43 azaltmayı yasaya koyuyoruz. %43'ün kendisini tatmin eden bir hedef olmadığını, daha yükseğini başarabileceğimizi söyleyen vekil, yine de bugünün önemli olduğunu, artık iklim değişikliği politikalarının siyasetle değil, bilim ve ihtiyaçla şekilleneceğini belirtti. İki günlük ulusal su güvenliği zirvesi başladı. Ülke çapında su sektörünün temsilcilerini bir araya getiren zirvede 2030 Avustralya su güvenliği stratejisine ne kadar yakın olduğumuz da tartışılacak. Surf Life Saving Australia'dan Justin Scar, sıcak yaz ayları gelmeden önce insanların bilinçlenmesinin öneminin altını çizdi.
So water safety organizations have lifted their game in recent years. We've certainly transitioned from
suda güvenlik kurumlarının son yıllarda son derece kaliteli bir hizmet sunduğunu belirten Scar, eldeki kaynakları göçmen dillerine çevirmekten doğrudan göçmen toplumlarla iletişime geçmeye başladık diyor. Bu şekilde daha etkili kampanyalar düzenlediklerini belirtti. Hobart Belediyesi bugün eski başbakan William Cawthorne heykelinin yerinden alınıp alınmamasını oylayacak. 1869'da adanın başbakanı olmadan 10 yıl kadar önce aborjin William Lane'in kafasını koparıp Londra'ya göndermişti. Aborjin toplumlar 10 yıllardır heykelin yerinden alınması için kampanya yapıyor. Oylama bu akşam 17.30'da. Bu arada Queensland'in Whitsunday bölgesinde Boogie'de 4 kişinin vurulduğu açıklandı. Bölgeye helikopter gönderildiği belirtiliyor. New South Wales Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu'nun yayınladığı en son verilere göre eyaletlik hapishanelerde olan Avustralya yerlisi mahkumların sayısında belirgin bir artış var. 2022 Haziran ayında eyalet çapında 12.336 yetişkin hapisteydi. Bu pandemi öncesi seviyeden 1000 kadar az. Toplam mahkum sayısı azalsa da hapishanelerdeki yerli sayısı %3,4, yani toplamda 117 kişi artmış. Büronun başındaki Jackie Fitzgerald, aborjin ve Torres Körfezi adalı toplumla nüfusun geri kalanı arasındaki sosyo-kültürel farkları kapatmaya yönelik Close the Gap programına göre 2031'e kadar hapisteki yerli nüfusunun en az %15 azalması gerektiğini, mevcut verilerinde bunu desteklemediğini söylüyor.
So it's becoming clear that the COVID-related fall in prisoner numbers has been short-lived for Aboriginal people.
Mahkum sayısında COVID-19'a bağlı azalmanın aborjin halkı için çok kısa süreli olduğunu söyleyen Fitzgerald, 2019 Haziran'ından beri hapisteki aborjin erkek sayısının %3, aborjin kadın sayısının da %5 arttığını belirtti. Şu anda hapisteki erkeklerin %28'i aborjin, hapisteki kadınların %40'ı da aborjin diyor. Ki bu veriler son derece endişe verici diye de ekliyor. Ambulans Victoria'nın eski bir yöneticisi kuruma karşı ayrımcılık davası açtı. Tracy Tobias, sistemik ayrımcılık yüzünden kariyer yapamadığını, hizmetlerinin karşılığında erkek meslektaşları seviyesinde geri dönüş alamadığını söyledi. 2018 Aralık ayında Ambulans Victoria'nın Acil Hizmet Kompleks Vakalar Bölümünün başına getirilen Tobias, 2021'e kadar kurumdaki 7 önemli klinik direktör pozisyonlarını yürütenler arasındaki tek kadındı. Avrupa'nın İlaç Onay Kurumu, Novavax'ın COVID-19 aşısının iki farklı kalp iç zarı iltihabı uyarısı taşımasını tavsiye ediyor. Avrupa'da ilaçların onayından sorumlu olan kurum, Novavax'ın COVID-19 aşısının yan etkileri arasında miyokardit ve perikarditin eklenmesini istedi. Novavax'a yaptığı açıklamada klinik testler sonucunda kalp iltihabı sorununun gündeme gelmediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. 30 üyeli savunma ittifakında 30 yılın en önemli genişlemesi olarak görülen süreçte Senato'nun 95 üyesi genişlemeye destek verdi ve bir senatör de aleyhte oy kullandı. Türkiye haberlerinde KPSS sınavında soruların önceden sızdırıldığına yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün, alnım açık vicdanım rahat diyerek 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala kendisine itibar suikastı yapıldığını iddia etti. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim, üzgünüm dedi. KPSS lisans oturumundaki birçok sorunun şıklarıyla beraber aynı olduğuna ilişkin iddiaların ardından 7 iklim yayın evine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayın evine ait 2 adreste arama başlatıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM'nin yeni başkanı olarak Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'u atadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, A Haber ve A Para ortak yayınında konuştu.
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu enflasyonun kalıcı haline gelmesini engelleyecek tedbirler almamız gerekiyor. Ama bildiğimiz yerlere geldik. Sadece beklentilerimizin ötesine taştı. Ben umutluyum. Bu bir kuru umut değil. Ümitliyim. Çünkü Türkiye salgın döneminde olduğu gibi bu dönemde de bulunduğu coğrafya itibariyle öylesine bir başarılı sonuç elde edecek ki hepimiz şaşıracağız. En büyük avantajımızı söyleyeyim. Yani sokağa çıkıyor. Sokağa çıktığım zaman gözlerden anlıyorsunuz zaten. Bakışlarından anlıyorsunuz. Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Ya dedi, sizin enflasyon çok yüksek. Doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz. Biz bunu çözeceğiz. Kararlıyız. Ama bakın dedim, ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz.
Ankara'da geçtiğimiz günlerde Şahı Merdan Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği'ne dönük saldırılar gerçekleştirilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanan şüpheli ifadesinde kimseden talimat almadım, tek başıma yaptım diye konuştu. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın 18-24 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre 7 gün içinde 365 bin kişi pozitif çıktı. Geçen hafta virüs nedeniyle 157 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Döviz seviyesine bakacak olursak 1 Avustralya doları 12 Türk lirası 44 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Sporda Avustralya'nın boks dünyası 77 yaşında ölen Johnny Famashon'un ardından matemde. Avustralya'nın 3. dünya şampiyonu olan Famashon, 1969'da tüy siklette Jose Larga karşısında Londra'da aldığı galibiyetle biliniyor. Poetry in Motion, hareketli şiir olarak bilinen boksör, geçen yıl Avustralya nişanıyla ödüllendirilmişti. Hava durumuna bakacak olursak bugün Perth yağmurlu 17, Adelaide yağmur artıyor 17, Melbourne yağmurlu 18, Hobart parçalı bulutlu 16, Canberra fırtına bekleniyor 15, Wollongong yağmurlu 21, Sydney yağmurlu 21, Newcastle yağmur bekleniyor 22, Brisbane genelde güneşli 24, Cairns parçalı bulutlu 29 ve Darwin parçalı bulutlu 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan artan ev yangınları hakkında bir bölümümüz olacak. Programımızın ikinci yarısında da New South Wales Welcoming Cities Koordinatörü Türkan Aksoy'la konuşacağız. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Dün sabah itibariyle yeni sitemiz sbs.com.au/turkish baştan aşağı yenilendi. Cep telefonuna daha uygun bir şekilde izlenebilecek hem podcastlar hem makalelerimiz. Sayın dinleyiciler, birkaç mesajınızla devam etmek istiyorum yayınımıza. Halil Çeyrumuzu dinleyicimiz, hırsızlığın bu kadarına pes, işçinin, emekçinin hakkını çaldınız, milletin vergilerini çaldınız, cumhuriyetin birikimlerini çaldınız, çaldıklarının vergilerini bile sıfırladılar. Sıra çocukların emeklerine geldi, sınavları hak ederek kazanan çocuklar, imam hatiplere, yandaşların çocukları, güzide okullara bir daha pes demiş Halil Çeyrumuzu dinleyicimiz. Eskişehir'umuzu dinleyicimiz, gazeteci yazar Levent Gültekin diyor ki bu ülkede geçmişte de çok hırsızlık ve yolsuzluk oldu, fakat sınav sorusu çalarak milyonların hakkını yemek kendine dindar tanımlayanlara nasip oldu. Bir kere daha anlamalıyız ki din başka, ahlak başka demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey, cem evlerine çirkin saldırıları muhtemelen hazırlayanlar siyasetçiler, olaylar çıkarsa seçim iptal edilir ve OHAL dönemi başlar demiş bu dinleyicimiz. Geçenlerde Yavuz Oğan'la konuşmuştuk bu konuyu. OHAL ilan edilmesi seçimleri engellemiyor. Savaş durumu galiba demişti Yavuz Oğan, seçimlerin ertelenmesine neden olabilecek bir neden. Sayın dinleyiciler, haber bülteninde bahsetmiştik. Federal hükümetin iklim değişikliği yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bugün itibariyle parlamento tatile giriyor. Eylül ayında, gelecek ay bu yasa seçim senatodan geçecek ya da geçmesi bekleniyor en azından ve yasa olacak. 2030'da %43 azaltmak hedefi var salınımları. 2050'de de sıfır salınım hedefi var bu yasaya göre.
MyGov'un yakında değişeceğini biliyor muydunuz? MyGov, hükümet hizmetlerine çevrim içinde ulaşmak için basit ve güvenli bir yoldur. Kullanımını daha kolaylaştırmak için MyGov'da bazı değişiklikler yapıyoruz. Öncelikle MyGov'un görünümü değişecek. Rengi yeni bir mavi olacak. Hükümet ödemeleri ve hizmetleri konusunda internet sitesinde daha fazla bilgi olacak. Bir bebeğinizin olması gibi yaşamınızdaki ana olaylar hakkında düzenlenmiş daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Ve şifrenizle girdiğiniz yeni bir ana sayfanız olacak. MyGov inbox mesajlarını, yaklaşan görevleri, hükümet ödemeleri ve bağlantılı hizmetler aynı yerde kolayca görülebilecek. Endişelenmeyin, MyGov kullanma şekli değişmeyecek. MyGov'ı yine my.gov.au sitesinde bulacaksınız. Girmek için aynı kullanıcı adını ve şifreyi kullanacaksınız. Tüm bağlantılı servisleriniz aynı olacak ve hiçbir hükümet ödemeniz durmayacak. Yeni MyGov aynı şekilde emin ve güvenlidir. Yeni MyGov'un yeni görünüşünü beta.my.gov.au sitesinde görebilirsiniz. Şu anki MyGov'un yerini almak üzere hazır olana kadar gelişmeye devam edecek. Siteyi şimdi kullanabilirsiniz. Görüş bildirin, bilgileri keşfedin. Sözünü ettiğimiz yeni internet sitesi adresini tekrarlıyorum. beta.my.gov.au.
Sayın dinleyiciler, ben geçen hafta sonu bu siteyi kullandım. MyGov'un yeni versiyonunu, beta versiyonu diyorlar. Oldukça iyiydi. Bir öncekiyle şeklen farklı tabii ama biraz daha kolay sanki kullanıma. Bunu da belirtelim. Şimdiki bölümümüzde evlerde çıkan yangınlarla ilgili. Son aylarda evde yangın, özellikle soğuk kış aylarında evdeki yangınlar artmaya başladı. Bunlar son derece ölümcül sonuçları olabilen bir yangın türü ve bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Kış mevsiminin sadece 1/3'ünü bitirdik. Ancak itfaiyeciler bu sezonun ev yangınları için kötü bir sezon olacağını söylüyor. Bu yıl konut yangınlarında bilinen en az 30 ölümle birlikte itfaiyeciler daha fazlasını önlemek için umutsuz bir çabayla görev alanları kapsamındaki yerel halklarla çalışmaya başlıyor. Güneybatı Sydney'de La Kemba İtfaiye İstasyonu'ndaki ekip öğleden sonra ev içi güvenlik kontrolleri için hazırlanıyor. New South Wales İtfaiye ve Kurtarma Toplum Güvenliği Koordinatörü Andrew Walker kapıları çalmaya başlamadan önce ekibine briefing veriyor.
Key messaging for today, do they have a working smoke alarm? Okay, so there's three things we need to worry about that. Has it been checked recently?
Walker, bugünün önemli mesajı, evde çalışan bir yangın alarmı var mı? Bununla ilgili endişelenmemiz gereken 3 şey var. Yakın zamanda kontrol edildi mi? Öncelikle çok ama çok önemli olan budur. Kullanım ömrü var mı? Hala çalışıyor olabilir ama 12 ve 10 yıllık bir kullanım süresi vardır. Bu durumda yine de değiştirmeye çalışmalı. Ve doğru konumda mı takılmış? Evde bir tane olabilir. Ancak kötü bir durumdaysa başka bir tane daha koyabilir veya muhtemelen sahip olduklarını doğru yere taşıyabiliriz diye konuştu. İtfaiyeciler bu çalışma alanını iyi bir nedenle seçtiler. New South Wales'ta bu yıl şimdiye kadar 510'dan fazla evde yangın çıktı ve bu yangınlarda 13 ölüm ve 51 yaralanma oldu. Bu olayların çoğu tam burada, Avustralya'nın kültürel açıdan en çeşitli bölgelerinden biri olan Güneybatı Sydney'de meydana geldi. İtfaiye istasyonu memuru Brandon Ford geçen hafta aynı La Kemba sokağında güvenlik için kontrol ettikleri bir olayı anlattı.
It was a toddler put a bean bag onto a heater.
Isıtıcıya oturduğu minderi koyan bir bebek gördük. Bu nedenle herkesin her şeyi ısıtıcıdan bir metre uzak tutmasını öneriyoruz diyen Ford, ne yazık ki bu örnekte bu olmadı ve minder alev aldı. Neyse ki ebeveynler oradaydı ve evde çalışır durumda olan bir yangın alarmı vardı diye konuştu. Ancak kapı kapı dolaştıklarında bu sokaktaki pek çok insanın evinde çalışır durumda olmayan yangın alarmları ortaya çıkmış. Ve itfaiyeci Demi Lee Warren'ın bulduğu gibi bu yangın alarmlarının bazıları tamamen yanlış yere takılmış.
So I knocked on the door first to see if the occupant was home and I said we're just doing safety visits in the area. Would you like me to come in and check?
Önce evde birinin olup olmadığına bakmak için kapıyı çaldım. Kapıyı açan kişiye bölgede sadece güvenlik ziyaretleri yapıyoruz. İçeri girip yangın alarmlarınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmemi ister misiniz diye sordum. O da evet dedi. Böylece mutfak alanında sadece bir tane olduğunu ve yatak odalarının olduğu koridorlarda hiçbir yangın alarmı olmadığını fark ettim ve dönüp isterseniz bir tane takabilirim dedim ve o da tabii olur dedi diyen itfaiyeci Warren, genelde mutfakta bir tane olmaz çünkü bir şeyler yakarsan her zaman alarm çalmaya başlar ama kesinlikle yatak odalarının yakınında da bir yangın alarmı olmasını isteriz çünkü uyurken koku alamayız ve bizi uyandıracak tek şey alarmın çalması olur diye anlattı. İtfaiye ekipleri evden eve dolaşırken sadece yangın alarmlarını kontrol etmiyor. Kıdemli itfaiyeci Kate Faith, birçok insanın varlığından bile haberdar olmadığı bir dizi diğer potansiyel olarak ölümcül yangın tehlikesine dikkat ettiklerini de söyledi.
Some of the main hazards are things being too close to the heater, not cleaning the lint out of your dryer. That needs to be done before or after every single use and don't leave it on when you leave the house. Keep looking when.
Ana tehlikelerden bazıları ısıtıcıya çok yakın olan nesnelerdir. Kurutuculardaki tüylerin temizlenmemesi de bir tehlikedir. Her kullanımdan önce ve sonra yapılması gerekir ve evden çıkarken açık bırakılmaması gereken şeylerdir diyen Faith, yemek yaparken bakmaya devam edin. Evlerdeki yangınların %50'sinden fazlası bu nedenle, yani ocaktaki yemeği bırakıp gitmekten, mutfaktan uzaklaşmaktan kaynaklanıyor ve mutfakta başlıyor. Ayrıca ısıtılan buğday torbalarının yatakta kullanılmasını istemiyoruz. Buğday torbaları aşırı ısınma nedeniyle insanlarda ciddi yaralanmalara neden olmuştur. Buna ek olarak elektrikli battaniyelerle yatmayın. Her kış çıkarmadan önce onları gerçekten iyice kontrol ettiğinizden emin olun. Ve son olarak aşırı yüklenmiş prizler. Prizlere ek adaptörler takan insanlar, hatta birçok kişi bir ısıtıcının her zaman bir duvar prizine takılması gerektiğini bilmez. Gerçekten büyük miktarda enerji çekiyorlar ve bu bir prize gerçekten kolayca aşırı elektrik yükleyebiliyor diye konuştu. Eyalet genelinde bu yıl evde çıkan yangınların sayısı aslında azaldı. Ancak bu soğuk ve yağışlı kış aylarında yangınlarda ölen ve yaralananların sayısı arttı. New South Wales İtfaiye ve Kurtarma Toplum Güvenliği Komiser Yardımcısı Trent Curtin, ekibinin bu yıl daha fazla ölüm olmadığından emin olmak istediğini, ancak mesajı iletmenin zor olabileceğini söyledi.
We know that people who are older, people who are younger, people from lower socioeconomic areas.
Daha yaşlı insanların, daha gençlerin, düşük sosyoekonomik bölgelerden insanların ve bazen ana dili İngilizce olmayan kişilerin yangın güvenliği bilgilerimize erişimi olmadığını, bu bilgileri alamadığını biliyoruz diyen Curtin, bu sezon bir dizi risk gördük ve bu mutlaka belirli kültürlerle bağlantılı değil. Ancak ne yazık ki aileler üzerindeki maliyet baskıları nedeniyle evlerin içine dış mekan ısıtması veya barbekü ya da pişirme ekipmanları getiren insanlar gördük ve ne yazık ki bu toplumumuz için ek risk oluşturuyor diye konuştu. Bu New South Wales ile sınırlı bir sorun değil. Bu yıl ülke genelinde 1000'den fazla ev yangını yaşandı. Victoria'daki ev yangınlarında 10, Batı Avustralya'dakilerde 5, Güney Avustralya ve Tazmanya'daki ev yangınlarındaysa birer ölüm yaşandı. Victoria'da eyaletin yangın kurtarma Flames for Teens, yani gençler için alevler adlı bir program aracılığıyla risk altındaki toplumlara yangın güvenliğini öğretmenin başka bir yolunu buldu. Victoria İtfaiyesi'nin toplum güvenliğinden sorumlu komiser yardımcısı Michelle Young, göçmen toplumlarda çocukların ve gençlerin genellikle en iyi elçiler olduğunu gördüklerini söyledi.
The Flames program looks at the teens because we find that lots of immigrants don't speak English and we find
gençler için Alevler programı gençlere odaklı. Çünkü birçok göçmenin İngilizce konuşmadığını ve çocukların veya genç neslin iki dilli olduğunu görüyoruz. Böylece bilgiyi daha iyi özümsemekle kalmaz, aynı zamanda ailelerine, ebeveynlerine, büyük anne ve büyük babalarına aktarır ve uygularlar diyen Young, son zamanlarda Melbourne'daki bir yangında ve şükürler olsun ki bu yangında bir ölüm yaşanmadı, alarm devreye girdi ve çocuklar yangın alarmının çaldığını söyleyerek ebeveynlerine evi boşaltmaları gerektiğini ve 3-0 acil durum hattını aramaları gerektiğini söylediler. Yani program işe yarıyor diye konuştu. Program gençlere yangından korunma ve acil bir durumda nasıl tepki verecekleri hakkında bilgi veriyor. Ancak aynı zamanda itfaiye ekiplerini tanımalarına da yardımcı oluyor.
Culturally we look at fire quite differently across the world. Other cultures use fire for cooking and you know open fires for cooking where we
kültürel olarak dünya genelinde yangına oldukça farklı bakıyoruz. Diğer kültürler yemek pişirmek için ateşleri ve açık alanlardaki ateşleri kullanır. Biz bunu yapmama eğilimindeyiz. Bilirsiniz, yangın çıktığında insanların evlerine siyah üniformamızla girerken korkutucu görünebiliriz diyen Young, bazı ülkelerde geldiklerinde ve üniformalı insanları gördüklerinde ve doğal olarak korktuklarından itfaiyecilerin iyi insanlar olduğunu ve onlara yardım etmek ve kurtarmak için orada olduğumuzu ve bize ulaşıp bizimle konuşabileceklerini anlamalarını sağlamalıyız diye konuştu. İtfaiyecilerin bu konudaki mesajı net. Bunların hepsi büyük bir trajediyi önleyebilecek küçük adımlar olarak nitelendiriliyor.
Sayın dinleyiciler, geçenlerde birkaç ay önce başka bir eve, yeni bir eve taşındım ve orada ilk kontrol ettiğim şeylerden biri yangın alarmı oldu. Yetkililere yangın alarmı olmadığını bildirdikten sonraki gün sabah hemen 8'de geldiler ve yangın alarmını taktılar. O yüzden özellikle kış aylarında bu tip yangın alarmını kontrol ettirmek en azından çok önemli sayın dinleyiciler. Şimdi COVID-19 ile ilgili en son verileri sizle paylaşmak istiyorum. Avustralya'da son 24 saatte 85 kişi en az hayatını kaybetti COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı. New South Wales'da 33, Queensland'da 31 ve Victoria'da 9 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. On binlerce kişi hala her gün COVID-19 vakası olarak kayda geçiyor. Hastanelik olanların sayısı da son aylarda pek değişmedi. Yaklaşık toplam 4000 civarında hasta var. Bunlardan yarısından fazlası New South Wales'da. Sayın dinleyiciler, bu arada Sağlık Bakanı Mark Butler beklenen Omikron zirvesinin önceden yakalandığını düşündüğünü söyledi. Resmi bir açıklama yapmadı ama gayri resmi olarak Omikron zirvesine şu anda eriştiğimizi söylüyor. Bu durumda vaka sayılarının önümüzdeki günlerde azalmasını beklediği anlamına geliyor bu. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. İnternet sayfamız sbs.com.au/turkish ve yenilendi dün itibariyle, tekrar hatırlatayım. Eğer bir ziyaret etmenizi öneriyorum. Son derece modern görünüşlü ve cep telefonundan kolay erişilebilir bir sitemiz oldu. Bu konuda bir yorumunuz varsa da bizle paylaşabilirsiniz. Numaramızı biliyorsunuz, 0429 99 62 63. Sayın dinleyiciler, pazartesi günkü yayınımızı dinlediyseniz Nihal İşçel, Batı Avustralya'dan onunla yaptığımız röportajı hatırlıyorsunuzdur. Speaking My Language programı kapsamında birkaç tane röportaj yapacağız son bugünlerde. Şimdi aynı program kapsamında Welcoming Cities Koordinatörü New South Wales'ın Türkan Aksoy'la yaptığımız röportajı sizle paylaşmak istiyorum. Bu bölümü dinlerken etkilenmeyecek pek kimse tanımıyorum. Welcoming Cities programının New South Wales koordinatörü Türkan Aksoy ile konuşuyoruz. Bize önce Welcoming Cities programını anlatabilir misiniz acaba?
Tabii. Ben New South Wales Welcoming Cities koordinatörüyüm. New South Wales'daki olan belediyelere yardımcı oluyorum. Onlara çalışıyorum ve onlara destek veriyorum. Nasıl inclusion ve diversity stratejilerin yerine getirmek için. Bazı belediyeler çok iyi iş yapıyor. O iyi olan işleri beraber paylaşıyoruz. Başka belediyelerle paylaştığımız zaman da bunların yalnız nasıl yapıldığını söylüyoruz ama onlarla beraber nasıl böyle problemlere geldik, nasıl geçirdik bu problemleri, nasıl beraber geliştik diye o storytelling diyoruz. O storyleri belediyeyle beraber paylaştığımızda hem onlar eğitim alıyor hem de bu iyi olan projeleri beraber eğitiyoruz.
Storytelling diyorsunuz değil mi? Yani bu tecrübeleri paylaşmak anlamına geliyor benim anladığım kadarıyla, öyle mi? İyi tecrübeler.
Aynen öyle.
Peki siz New South Wales koordinatörsünüz Welcoming Cities programının. Peki Sydney ne kadar welcoming?
Aslında çok welcoming. Bazı belediyeler yerlerine Fairfield, Blacktown, Parramatta, Canterbury Bankstown çok değişik millet yaşıyor bu belediyelerin içinde. Ve bu insanlar çok gerçekten yemeklerini, kültürlerini paylaşmayı seviyorlar. Yani bazı zaman görüyoruz böyle Fairfield'a gittiğimiz zaman ve Bankstown'a gittiğimiz zaman insanlar çok böyle açık ve sevimli ve yaşadıkları yerleri göstermek istiyorlar, paylaşmak istiyorlar. Nasıl gezmeni göstermek istiyorlar ki sen de o yerlere geldiğin zaman hem böyle iyi bir his ve iyi bir zaman geçirmeni destek oluyorlar.
Şimdi siz diversity ve inclusion üzerine çalışıyorsunuz belediyelerle. Belki de dünyanın en çok kültürlü ülkesinde çalışıyorsunuz. En çok kültürlü eyaletlerinden birinde çalışıyorsunuz. Bu son derece ilginç ve eğlenceli bir tecrübe olsa gerek.
Ben zaten kendim 7 yaşındayken Avustralya'ya geldiğim zaman İngilizcem yoktu. Annemle babamla Avustralya'ya geldiğimizde işçi olarak gelmişlerdi annem ve babam. Ve bu zorlukları, onları nasıl geçirdiklerini gördüm. Hani hem okula gidiyordum ama annem babam destek gerek istekleri zaman okuldan alıp beni ya Centrelink'e götürüyordu ya değişik appointmentlarına götürüyordu. Ve ben İngilizce Türkçe'yi çevirmeye çalışıyordum o zamanlarda. Bazı bu zorlukları nasıl geçiriyor, hayatına nasıl bir etki olduğunu iyice anlıyorum. Hani personal experience'ım var. Ve bu hayatı yaşadığım için benim için önemli ki başkalarına destek olayım, onlara yardım edeyim. Çünkü herkesin bu dünyada geçirdiği experience'lar aynı değil. Bazı kişiler zorluklar geçiriyor. Bu zorlukları ortadan çıkarmamız için veya nasıl insanlara destek olabileceğimizi öğrenmek için kendimizi eğitmemiz lazım ve ben de kendimi devamlı eğitiyorum.
Şimdi 2018'de Canterbury Bankstown Belediyesi için kültürel ve kapsayıcılık görevlisi olarak çalışırken eyaletin en iyi 50 kadın kamu görevlisi arasında seçildiniz. Şimdi de Welcoming Cities programının New South Wales koordinatörüsünüz. Yani başarılı bir profesyonel hayatınız var, toplumu özellikle çok kültürlü topluma katkıda bulunuyorsunuz. Ancak anladığım kadarıyla çocukluk pek de kolay geçmemiş görünüyor. Disleksiya teşhisi konduğunda 10. sınıfa gidiyormuşsunuz. Bize disleksiyanın tam olarak ne olduğunu anlatabilir misiniz acaba?
Tabii anlatabilirim. Aslında nasıl disleksiya olduğumuzu bilmiyoruz. Yani FIVA ve head injury veya neurological problem olduğunu bilmiyoruz. İnsanlar disleksiya ne olduğunu, nasıl olduğunu anlattıkları zaman bazı zaman öğrenemiyoruz nasıl olduğunu. Ben çok küçük yaşındayken okuyamıyordum. Hani kelimeleri gördüğüm zaman bana sanki bir çizgiler veya bir şey olarak görüyordum. Hani okuyamıyordum. Bir stop sign'ı bile okuyamıyordum. Hani insanın adresini, evin adresini okuyamıyordum. Hatta böyle ilk 2-3 kelime olduktan sonra dedim 4. 5. kelime koyduğum zaman o ne olduğunu bilemiyordum. Ta 16 yaşıma kadar bu durumu geçirdiğimi bile, disleksik olduğumu bile bilmiyordum. Okulda assessment yaptılar, bana disleksik olduğumu anlattılar ve bu benim için çok zor oldu. Çünkü nasıl eğitimi devam edeceğim, nasıl iş bulacağım? Gerçekten kendimi çok bir zor durumda bulduğumu anladım. Annem ve babam zaten kendileri fazla eğitilmedikleri için bana fazla destek veremiyorlardı. Ve kendimi çok yalnız hissettim. Çünkü küçük kardeşim, abim, kız kardeşim hepsi okulda iyi zamanlar geçiyorlardı, iyi puanlar alıyorlardı. Veya ben gerçekten zorluklar çekiyordum. Hatta 11. 12. sınıfa kadar gitmek istemiyordum. Üniversiteye gireceğimi ummuyordum zaten. Ama iyi bir destek olan arkadaşlarım vardı okulda. Bana yardımcı oldular. Hatta küçük kız kardeşim bile bana çok büyük yardımcı oldu. Bu arkadaşlarımla ve kız kardeşimin yardımıyla ben bu kelimeleri öğrenmeye başladım ama okuyarak öğrenmedim. Bu diyelim benim kız kardeşim dictionary açıyordu. Şu kelime bu anlamına geldiğini söylüyordu. Nasıl kullanacağımı söylüyordu. Ben de bir ressam gibi o kelimeyi kafama koydum. Bir sene içinde okuyamadığım kitapları okuyabiliyordum. Çünkü kelimeleri bir resim olarak görüyordum beynimin içinde. Bu yardımlarını gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bana zaman verdiler. Bana destek oldular ve şimdi bir problem geçirmiyorum. Hatta the invisible disability diyoruz. Bu invisible disability'leri başkaları için nasıl olduğunu daha iyi anlıyorum. Ve insanları gördüğümüz zaman bu kişinin bir problemi yok veya hayatı iyi geçiyor diye hemen o assumption'a gelemiyoruz. Bazı zaman insanların storylerini, hikayelerini anlamamız gerekiyor. Onlarla konuşmamız gerekiyor. Ve engage olmamız gerekiyor.
Disleksiya diğer engeller gibi kalıcı bir durum mu yoksa iyileşince hayatınıza devam edip bir daha hatırlamıyor musunuz? Yani hala bir sıkıntı yaşıyor musunuz?
Evet, hala da sıkıntı geçiriyorum. Diyelim kendimi fazla yorgun buluyorum. Bazen hasta olduğum zaman da disleksiyim daha da zorlanıyor. Bazen diyelim bir e-mail yazacağım. 2-3 kelime yazmam bile bazen 15 dakika, yarım saat bile tutabiliyor. Çünkü beynin bazen glitch diyor, ben onlara glitch diyorum. Olduğum zaman bazen o kelimeleri ve o beyinde ona resmi çıkaramıyorum. Hatta COVID geçirdik 2 sene, 2,5 sene içinde. O anxiety bile disleksiye çok etkili oldu. Anxiety... Çünkü topluma çok yardımcı oluyorduk. Bazen saat 11 akşam yine de yardımcı olmaya çalıştığımız için çok yorgun hissediyordum. Ve o durumlarda olduğum zaman benim disleksiyam daha da fazla etkiliyor beni.
Yani böyle hastalıklar, stres, baskı tetikliyor disleksiyayı hala.
Aynen öyle.
Şimdi ama sizin eğitiminize de engel olmamış. Sonuçta üniversiteye falan gittiniz.
Evet. Nasıl diyeyim? Diyelim engel oldu ama benim çabam da o kadar engel olduğuma karşı çabam güçlendi. Bir şeyi 15 dakikada yapacağım zaman ben belki 2 saat içinde yapabiliyorum. Ama o çabam ve passion'ım, commitment'ım güçlü olduğu için ben bırakmıyorum. I'm stubborn. gerçekten... Böyle durumlara geldiğim zaman her zaman annem ve babamı düşünüyorum. Hani annem ve babam ta Türkiye'yi bırakıp da ailelerini Avrupa'ya getirip de iyi bir hayat yaşamaları için o kadar çabayı verdikten sonra benim böyle bir durum olmam hiçbir şey kalıyor onların yanında. Gerçekten onlar saça onur duruyorum ki annem ve babam bana bu çaba attribute'ini bana verdi. Çok teşekkür ediyorum onlara çünkü onlar bana öğretti ki hani böyle bir şey başarmak istiyorsan o çabayı koyduktan sonra böyle daha da olsa yine de geçersin.
Ailenize teşekkür ediyorsunuz. Kız kardeşinize, arkadaşlarınıza. Yani disleksiyayı aşmak ya da en azından bu engelleri aşmak için hırs yaratmak konusunda ailenize teşekkür ediyorsunuz. Annenize, babanıza. Yani çevre çok önemli değil mi bu tip engelle yaşamak konusunda?
Aynen öyle. Çevren böyle zorlukla yaşatıyorsa sana o çevre gerçekten bakılması gerekiyor. Niye bu hani, inclusion diyoruz? Biz inclusion dediğimiz zaman böyle bir, iki, üç millet için değil ama herkes için inclusion yaratmamız gerekiyor. Bazı insanlar göremiyor, bazı insanlar duyamıyor, bazı insanların mobility'leri etkiliyor. Hani böyle bir şey yarattığımız zaman kimin için yaratıyoruz? O soruları kendimize sormamız gerekiyor ve engel oluyorsa o engelleri ortadan yok etmek veya inclusion practice'ları yerine koymak gerekiyor. Bunu yapmak için insanlarla gerçekten konuşup onları anlaman için zaman vermen lazım. Invest diyoruz. Invest in their story. Çünkü onlar, ailem de, arkadaşlarım ve kız kardeşim bana invest yaptılar. Zamanlarını verdiler, sevgilerini verdiler ki ben bu şeyleri başarabilmem için bunu yaptılar. Ve ben başardığım zaman da onlara onur veriyorum.
Ya onlar size yatırım yaptı, siz kendinize yatırım yaptınız ve bugünlere geldiniz anladığım kadarıyla.
Aynen öyle.
Toplumun da bilinçlenmesi lazım bu tip engeller konusunda, disleksiye konusunda. Ne kadar bilinçli toplum sizce? Hem Türkçe konuşan toplum hem de genel olarak Avustralya toplumu.
Daha çok bilgi almamızı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bazı zaman biz disability hakkında konuştuğumuz zaman böyle mobility issue'ları görebiliyoruz. Hani birisi görmüyorsa veya duymuyorsa onları anlıyoruz ama bazı zaman hani mental illness'ı göremiyorsun veya anxiety'yi göremiyorsun veya PTSD'yi göremiyorsun. Ama bu insanlar bu durumları yaşıyor. Görmediğimiz disability'leri daha iyi anlamamız, öğrenmemiz gerekiyor ki daha iyi destek olabiliriz.
Bahsettiğiniz invisible disability diyorsunuz. Yani karşıdaki insanın hikayesini bilmiyoruz. Sonuçta ona göre davranmak lazım. Bilmediğimiz hikayelere karşı hazırlıklı olmak lazım toplum olarak herhalde.
Aynen öyle. Bir de bu durumları iyi bir yöne götürmemiz için o insanlarla iyi anlaşmamız lazım. Ama dinlediğimiz zaman onları gerçekten kalbimizle dinlememiz lazım. Çünkü kalbimizle dinlediğimiz zaman onların hikayeleri bizim için önemli oluyor. Ve onlarla beraber co-design yapabiliyoruz bu durumları nasıl ortadan, kötü durumları ortadan çekmek için.
Son olarak şunu sormak istiyorum size. Türkçe konuşan topluma bir mesaj vermek isterseniz ne olur acaba?
Benim için ben 1980'lerde geldim Avustralya'ya. Buraya geldiğim zaman İngilizce öğrenmem çok önemliydi ki okula girmem için ve hayatta başarılı olmam için. Bazı zaman biz kendi kültürümüzü, kendi dilimizi kaybediyoruz bu böyle yaptığımız zaman. Şimdi ben 50 yaşlarına girdim ama Türkçemi kuvvetlenmeye çalışıyorum. Hatta çocuklarıma bile Türkçeyi konuşmaya destek oluyorum. Ebeleri, dedeleri konuşmalarını çabalıyorum ki bu kültürümüzü saymak, sevmek bizim için çok önemli bir şey. Bu Avustralya'da yaşıyoruz ama kültürümüz yine çok güçlü. Bunu gerçekten bana Aboriginal elderlar, Torres Strait Islander elderlar öğretti. Ben onları kendi dillerine konuştukları zaman gerçekten kalbime vuruyordu, vücuduma vuruyordu, ruhuma vuruyordu. Ve ben kendime diyordum ki ben kendim niye Türkçe konuşmuyorum, niye çabalamıyorum ki gelişmem için. Aboriginal ve Torres Strait Islander elderlara çok teşekkür ediyorum ki ne, onlar kendi kültürlerine o kadar saygı sevgi gösteriyorlar ki biz de kendi kültürümüze ve soyumuza saygı sevgi vermemiz gerekiyor. Ve Türk toplumuna o gerçekten çok güzel yönlendiğimizi, yemeğimizi, dansımızı gerçekten tutuyorlar, sevgiyle geliştiriyorlar, gençlerimize veriyorlar. Beni çok mutlu ediyor böyle Türk toplumu kendi kültürüne saygı sevgi verdikleri zaman.
Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin size.
Teşekkür ederim. Zaman için çok teşekkür ederim. İyi günler.
Speak My Language, Benim Dilimi Konuş programı Federal Sosyal Hizmetler tarafından fonlanıp Etnik Toplumlar Konseyi New South Wales ve tüm eyalet ve bölge etnik ve çok kültürlülük toplumlarının konseyleri ortaklığıyla SBS tarafından yayınlanmaktadır.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç en son dakika haber başlıklarını sizinle paylaşmak istiyorum. Avustralya 450 bin doz maymun çiçek aşısı tedarik ettiğini açıkladı Avustralya hükümeti. Üçüncü nesil maymun çiçek aşısı temin etmiş federal hükümet. Şu ana kadar 40 kişi de maymun çiçek hastalığı Avustralya'da tespit edildi. Son derece bulaşıcı olan bir hastalık bu. Özellikle erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklere bulaştığı belirtiliyor ama sonuçta temasla bulaşan bir hastalık bu. Şimdiye kadar nasıl bulaştığı önemli değil ama temasla bulaşan bir hastalık olduğunu belirtelim. Bu arada Avustralya, Japonya ve Kore'de yani Batı Pasifik bölgesi diyorlar. Vaka sayısı, haftalık vaka sayısının, COVID-19 vaka sayısının %20 arttığı belirtiliyor. Avustralya'da yetkililer zirvede olduğunu söylese de. Ve tekrar edelim, bu son 24 saatte 85 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu arada sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum şimdi. Fatoş Hanım mesajı şöyle: ne garip değil mi? Kendi nükleer santrallerini bile işletemeyen iktidar Lozan yalanlarıyla halkı nasıl kandırıyor? Bir kez olsun mantığınızla bakın yaşananlara. 20 yıldır uçağımız göklerden inmiyor. Yerli milli arabalarımız yollara aşındırdı. Şimdi yine yerli milli araba üreteceğiz diyor. Neden acaba? Biz zaten üretmemiş miydik? 20 yıldır her konuda halkını kandıran iktidarın tek bir konuda yalan söylemediğine şahidim. O da şu sözleri: şeriate giden yolda yalan da hırsızlık da yağmalar da her şey mübahtır demiş bu dinleyicimiz. Yeni şeylerimizi dinleyicimiz: Avustralya'da tüm olumsuzluklara rağmen moralimizi bozmayalım diyor. Ülkede güzel şeyler de oluyor. Patlıcanın kilosu 11 dolar 90 centten 10 dolar 90 cente düşmüş. Tüm emekli patlıcan severlere duyurulur. Darısı altın kaplamalı et, balık ve elektrik faturalarına da olsun demiş bu dinleyicimiz. Bu arada her eyalette elektrik faturalarına dair destekler var. Victoria'da tüm elektrik faturaları müşterilerine 250 dolarlık ev başına destek var. Ben Temmuz'un ilk günlerinde başvurdum ve bir hafta içinde falan banka hesabıma yatırdılar. Faturanız, yani elektrik faturanız olması gerekiyor. Bir tek o gerekli. Bunu da hatırlatalım. Varcan Sayat Bey, 3. 4. 5. Covid aşısı derken yakında Sağlık Bakanlığı'nın her yemekten sonra bir çorba kaşığı aşı tebligatını duyarsak hiç şaşırmayalım ama unutmayalım. Maske ve mesafe zorunlu değil demiş. İronik bir mesaj tabii. Maske ve mesafe zorunlu değil ama tavsiye ediliyor şiddetle. Ali Deromuzu dinleyicimiz: Erdoğan açıkça ben AKP'nin kurucusuyum ve başkanıyım diyor. Altılı masanın ortakları da seçtiğimiz Cumhurbaşkanı bizi dinleyecek diyorlar. Kim taraflıyımız, seçimi siz yapın demiş. Evde masa sallanırsa pratik olarak sallanan ayağın altına bükülmüş kağıt yerleştirirsiniz. HDP sallanan masanın bükülmüş kağıdıdır. Çok dayanmaz demiş Ali de Rumuzu dinleyicimiz. Ve şimdilik Ertuğrul Akgül Bey: Bugün işlediğiniz konunun peşini bırakmayın lütfen. Toplumumuz iyi aydınlansız. Teşekkürler diyor. Yani bugün hem yangın alarmları hem de Speaking My Language programı hakkında iki bölüm yayınladık. İkisi de bizim için çok önemliydi. Ertuğrul Akgül Bey'e buradan teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığı yorumu için. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Yarınki yayınımız da Yavuz Oğan'la Türkiye bölümümüz olacak. Eğer ona bir sorunuz varsa lütfen bizimle paylaşın. 0429 99 62 63, güncel konuları sorabilirseniz daha iyi olacak. Bunu da hatırlatalım sayın dinleyiciler. Bir sonraki programımız yarın saat 14'te başlayacak. Pardon. En son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.